Ayrım 4.
Bomboş koridordaki yangın söndürme cihazlarına tertemiz bir hayretle yaklaşıp, sanki az önce yolda denize düşüp kaybolmuşsun gibi taze bir acıyla baş başa kalırım. Sırtımı katip ofisinin pirinç kapıcıklı girişesine yaslarım. Vapurda para geçmez. Cebimde kalan bütün konsomasyon fişlerini saklarım. Burada açık denizde kala kaldım. Dört tarafı karayla çevrili su adadayım. Yürütmeye yönelik tek bir mana bulamıyorum gemiyi. Büyük ısınma projesi yavaş yavaş etimi hafifletiyor. Ben daha önce hiç gaz halimi yaşamadım. Açıkçası ürküyorum. 77'den beri dedem de yok. Peri kızı ucu yaldızlı değneğini yanlışlıkla kafama vurdu. Beynim maket bir lav dereceyi oldu. Asfalta akıyor. Dur, kaçma peri kızı ya da siktir git. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Git yakamoz saçlı güzel. Oyunu bilenlerle oyna ama bekle, belki de hala sırt üstü yüzebilirim. Hem yanına al beni, hem bir yandan da burada bırak. Görüyorsun, içinden çıkılmaz bir özgüvensizlik abidesi hayatım. Bu büyük ve garip geçmiş gerçekten benim olsaydı bundan mutlaka haberim olurdu. Sanki az önce sıçar gibi bir çırpıda doğurarak bu adaya atıp gitmişler beni. Sırf kendime dönebileyim diye çift klapeli krom bir şiş ile vitrinlere bakar gibi yapıp aceleyle çenemin altından kendimi zıpkınladım. Polyester bir malzeme gibi kolay pıhtılaşan ve cilalı bir yüzey olan kanım bıçak fikrinden ürkmüş saçlarına karıştı. Dizlerim ısırılmış topuklarını parlattı. Hangi organ daha soğuk, hangi bellek daha karışık? Kaçıncı Poyraz'ın dalgası kırdı belini? Yaşadığını zanneden ölülerin morguna kaldırdılar beni. Avunmak yalnız benim öpebildiğim yerlerin olduğunun zarif iç yalanıyla yıkanan bir yağmur kurbağasıdır şimdi. Karanlıkta az sonra teravihten dönenlerce çiğnenecek ve bezemsel çıkartmalar gibi stabilize yolda belirecek. Sanırım şimdi sen de özgür iradenle seversin geçmişi. Ne de olsa her eski, içerisinde konuşmayı bile öğrenemeden ölmüş sade ümitler barındırır. Üst geçitlerin altlarını pazar yapan işportacılardan gömlek alırsın. Defolu kumaşlarla biçilmiş yazlık düşler kurarsın. Kalçalarıma değsem sana dokunmuş gibi olurum. Televizyondaki sevgililer yerine hep biz öpüşürüz. Yetiştirilme tarzımıza göre geçim zorluğundan yakınmamız ayıptır. Yoksulluğu popüler bir türbe gibi süsleriz. Neticede eski İtalyan filmlerini artık daha sık izlemek gibidir gittikçe fakirleşmek. Suda kolları ve bacakları çabuk bir sihirbazsındır. Kaşla göz arasında derinlere açılıp kaybedersin kendini. Sürekli müdahale edemediğimiz görüntüler izleyip ağlarız. Kanal atlayarak yanından kaçtığımız her modernist acı akşam yemeklerini bizimle birlikte yiyen görünmez insanların beddualarıyla boğazlarımıza dizilir. Kendimi bildim bileli doğuştan suçlu hissederim, bilirsin. Kahramanca hırslanıp sahte cennetlerdeki ekşi elma bahçelerine dalamam. Bir türlü anlayamam, oksijene ilişkin sırlar taşıyan uzak bir gezegen midir, yoksa sırrı dökülmüş ayna mıdır gözlerin? Senin için niyetlenip de alamadığım elbiselerin hayali gardırobu geceleri üzerime devrilir. Apartman girişine bırakılmış zaruri faturalara takılıp düşeriz. Karşılığı fevkalade ağır olduğu için müzikal bir yaşam seçtim diye insanlar benden tiksinir. Dibe vurmak ancak yeniden yukarı sıçramaya dermanı olanlar için iyidir. Çoktan sahipsiz kalmış can yelekleri oturma odamızda terk edilmiş koltukların içindedir. Hatice Meryem 1968 Kasım'ında İstanbul'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 3,5 yıl bir bankada çalıştı. 1994 yılında mesleğini bırakıp Londra'ya gitti. Orada temizlikçilik, gazete dağıtıcılığı gibi çeşitli işlerde çalıştı. 1996-2001 yılları arasında Öküz Dergisi'nin genel yayın koordinatörlüğünü yaptı. 1999'da Varlık'ın düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Yarışması'nda Siftah adlı öyküsü dikkate değer bulundu. 2000 yılında Siftah adlı öykü kitabı Varlık yayınlarından çıktı. Öyküleri Varlık ve E dergilerinde yayınlandı. Fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Halen haftalık Paldır Kültür dergisi editörlerinden. Kitabımızda yayımlanan öyküsü Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun isimli kitabı için hazırlanmış olup ilk kez dergimizde yayınlanmaktadır. Ben bir çiftçinin karısı olsaydım eğer. Ben bir çiftçinin karısı olsaydım eğer. T Tebriz'in küçük köylerinden birinde kocam Mahbub'la usul bir hayatımız ve köyün karşısındaki tepenin eteğinde mis kokulu kırmızı elma, ballı kayısı, sulu armut ağaçlarıyla süslü 10 dönüm toprağımız olurdu. İçinde günün birinde büyük bir felaket yaşayacağımızı asla tahmin edemeyeceğim küçük bir taş kulübe. Yan bağlardaki elma ağaçlarının dallarıyla bizimkiler birbirine değer, karışır, uç uca eklenir, birlikte kızarırlardı. Ama bu bağın sahibi Esker Bey ile kocam Mahbub arasında eskiden beri bir husumet olurdu. Sebebini hiç öğrenemediğim. Ne vakit karşılaşsalar eteğindeki kara gücenen dağ gibi bakışlarını göğe dikerdi her ikisi de. Elmaları erkekler toplamaz buralarda. Bu yüzden elma toplama vakti gelince altısı hayatta, altısı daha doğar doğmaz ölen toplam 12 çocuk doğurduğuna şahitsiz inanılamayacak denli dinç görünümlü annemi, serseri eniştemin elinden çektiklerini yıllardır bıkıp uslanmadan anlatan en büyük ablamı, büyük bir aşkla amcamızın oğluna sevdalanıp evlenen ve zeka özürlü iki çocuk doğurduktan sonra çocuk doğurmayı tövbeleyen ortanca ablamı, bir de en küçüğümüz, altı kızın sonuncusu, altı kızın dilsizi Maral'ı çağırırdım yanıma elma toplamaya. Maral daha bir yaşına gelmemiş ve annem bir kış günü yerler cam gibi buz kesmişken kucağından düşürmüş olurdu onu. Maral kızak gibi kaymış gitmiş yokuş aşağı. Öldü sanmışlar ama ölmemiş. Bir parça zeka geriliğine yorardı annem kızın dilsizliğini. Ah düşürmeseydim yavrumu, şimdi yaşıtları gibi o da kısmetinin yolunu gözlüyor olacaktı diye söylene söylene girerdi kapıdan içeri. Bir yandan da Maral yollarda perişan oldu Feriba. Baksana haline, gelincik gibi kızardı zavallıcık. Hemen bir döşek aç da dinlensin yavrum. Daha annem bunları söylerken kapının girişindeki yün minderin üzerinde kıvrılıp uykuya düşmüş Maral'ı görürdüm. Onca yoldan gelen o değilmiş. Her vakit köydeki bu evde bizimle birlikte yaşarmış. Ben az önce Maral akşam üzeri annemler gelecek, kuyudan su getir, acele et hadi demişim. O da bir kova suyu taşımaktan halsiz düşmüş de minderin üzerine yorgunluktan kendini bırakmış gibi yatıyor olurdu. Pencereden süzülen akşam güneşi Maral'a dilsiz kardeşime hoş geldin der gibi tatlı tatlı ısıtıyor olurdu yanağının birini. Cildinin tazeliğine, kaşlarının inceliğine, kirpiklerinin seyrekliğine, en çok da başının altına destek yaptığı on bacaklı başlı başına bir mahlukata benzeyen ellerine hayretle bakar, ailemizden kime benzediğini bulmaya çalışırdım. Kapısı açık kalmış mutfakta atıştırarak açlıklarını bastırmaya çalışan ve tombulluktan her sene daha çok yuvarlaklaşan, kelimeleri yutarcasına art arda sıralayan, kıpır kıpır bu üç kadınla Maral'ın uzaktan yakından akrabalıkları yokmuş gibi gelirdi bana. Karnını doyurur doyurmaz annem Maral'ın defterini yanına bırakmak gerektiğini söylerdi. Bu sene iyice adet edinmiş, uyandığında defteriyle kalemi yanında yoksa susmamacasına ağlıyormuş. Daha sonra versen de o ağlamayı bir iş edinip devam ediyormuş. Böyle söylerdi annem gittikçe artan ızdırabını hissettiren ses tonuyla. Gecenin geç vakitlerine kadar hem konuşur ve hem de bağda bir hafta boyunca hepimize yetecek kadar köfte yapar, kuru buzlarla etrafını kaplayıp kaplara doldururduk. Biz bunları yaparken Maral uzun aralıklarla uyuyup uyanır, defterine bir şeyler yazar dururdu. Geç vakitte hazırladığım yer yataklarına onları yatırdıktan sonra ben de saatler öncesinden devrilip uyumuş olan kocam Mahbub'un yanına uzanırdım. Geçmişi düşünürdüm uyumadan önce. Maral'ın 5 yaşındayken nasıl kendi kendine harfleri söktüğünü, yazmayı nasıl durup dururken öğrendiğini, 8-9 yaşlarındayken babamın ona acıyarak bir çare belki yazarak anlatır derdini diyerek koşa koşa kağıt kalem aldığını, sonra Maral'ın yazdıklarından hiçbir şey anlamayınca nasıl da sinirlendiğini, madem bir işe yaramayacak o vakit neye yarar yazmak dediğini, sonra bu kızın yazdıklarının olsa olsa şeytan işi olduğunu söylediğinde yüzünün aldığı çirkin hali. Zavallı Maral'ın babam sinirlendikçe defterine daha da sıkı yapıştığını, sonunda defterin babamın elinde parçalanıp sobaya tıkıldığını üzülerek, annemin cesur bir kadın olduğunu ve o günden sonra Maral'a gizli gizli defter almaya başladığını, yıllar içinde Maral'ın yazdıkça sakinleştiğini, hatta bu sakinleşmenin zamanla abartılı bir hale geldiğini, Maral'ın sadece yazmak için uyandığını, bunun dışında kalan zamanlarda kimse hatırlatmazsa yemek bile istemediğini, evlenmeden önce bir gün gizlice Maral'ın defterine baktığımı, bembeyaz gökkuşaklarından, portakal çiçeği demetlerinden, mor güllerden, uykusuzluktan ölen kızlardan, kendisinden izinsiz doğmayan güneşlerden, bir türlü doğuramayan analardan, hür köpeklerden, hızla büyüyen azgın tohumlardan, güneş dolu aslan ağzı bahçelerinden, vanilya kokulu rüzgarlardan, bir an kaybolup bir an var olan tepelerden, rint gözlerden bahseden karma karışık kelimelerinden hiçbir şey anlamadığımı hayretle hatırlar, o ara uyuyakalırdım. Evlenmeden evvel yalnızca erkeklerin bulunduğu cemaatlerde bulunmak için can atan bütün kadınlar gibi, evlendikten sonra ben de hiç değilse senenin yalnızca Haziran ayında evdeki kadın nüfusunun artıyor olmasından duyduğum hazın sebebini anlamaya çalışırdım. Sabahın köründe uyanıp çay suyunu ocağa koyarken. Bağdaki taş kulübede bir hafta kadın kadına kalacak olmanın yalnız benim değil, ablalarımın ve annemin de içini çok özel bir sevinçle doldurduğunu düşünürdüm nedense. Ve kadınlar neden bilhassa evlendikten sonra analarını, bacılarını ve diğer bütün kadınları daha net görmeye başlıyorlar? İşte bunu düşünürdüm onlara uyandırmak için başlarında dikildiğim vakit. Önceleri ortalığı kaplayan tozdan, dumandan seçemediğim kadınları şimdi cam gibi görebilmenin sebebini bulmaya çalışır, bulamaz, omzuna dokunurdum. Anne, anne uyan. Kilimler, battaniyeler, boş su bidonları, elma sepetleri, çay, çaydanlık ve gerekli gereksiz daha bir sürü eşyayı küçük kızların oyun telaşıyla eşeklere yükler, yola koyulurduk. Biz hazırlanırken mahbub elimize eteğimize dolanmaması gerektiğini kimse söylemeden, kız kıza oynanacak bir oyunu keyifle seyreden köyün delikanlıları gibi bir kenarda oturur, üst üste sigara içerdi. Yolda ellerini sırtında birleştirir, sanki kendi kendisini iteliyormuş gibi hızlı hızlı önden önden yürürdü. Yalnız her seferinden susayınca arkaya dönerdi. Feriba, su versene. Bağın bahçenin ortasında bir ağacın gölgeliğine çekerdim eşeği. Maral'ın kızgın güneşin altında yayan yürümekten perişan olduğunu düşünen merhametli annem ve göğüslerinin arasından terin dereler gibi aktığını fısıldaşan ablalarım da az ötemizdeki bir ağacın gölgeliğine yığılır kalırlardı. Hemen birkaç dakika içinde annemin dizinde uykuya düşen Maral'ı az sonra uyandırır, akşama kalmamak gerektiğini söylerdik. Artık bizi anlar mı anlamaz mı usul usul düşerdi yola. Akşama doğru varırdık bağa. Yan bağın sahipleri, esker beyler, bizden önce gelmiş olurlardı. Hızla büyük, temiz ve biçimli taşlardan güzel bir ocak yapar, ortasına çalı çırpı doldurur, sonunda çaydanlığı er kişi gibi oturturduk ateşe. Çayımızı içip biraz nefeslendikten sonra kulübenin içini adam ederdik el birliğiyle. Rüzgarın savurduğu tozu toprağı, dağdan inen kurdun kuşun pisliğini süpürürken düşünürdüm. Şu kulübeyi 10 dakikada tertemiz yapabilen bu becerikli kadınların yapacağı başka işler de vardır yeryüzünde bir yerlerde. Kilimleri serip uzanırdık en son. Mahbub dışarıda tek başına ateşin başında ceketini katlayıp başının altına hemen düşerdi uykuya. O vakit biz kadınlar ağzımıza kadar çektiğimiz battaniyelerin içinde başlardık çeneye. Büyük ablam kocasının ölmesini dilerdi Allah'tan. Annem ayıplardı onu. Ortanca ablam kendisine sakat çocuklar veren Allah'a isyan ederdi mesela. Annem onu da ayıplardı. Ben de 5 yıldır tohum tutamadığım için umutsuzluğa sürüklemesinin bir sebebinin olup olmadığını sorardım Allah'a. Annem, yüce Rab'dan sual olunmaz. Susun, üçünüz de çarpılacaksınız gece vakti derdi. Sonra durur durur, ben ne yaptım Allah'ım sana ki Maral'ı mı dilsiz kodun der, başlardı ağlamaya. Allah bizi hemen uyuturdu o vakit. 2 gün boyunca dağın eteğinde isten dumandan uzak, tertemiz elmaları gül oynaya toplar doldururduk sepetlere. Dertten tasadan bir haber ediyor, bu kırmızı tatlı top bizi kalü beladan bu yana diye yazardı Maral defterine. 3. günün gecesi ben bir düş görürdüm. Biz kulübede aynı gerçekte olduğu gibi kadın kadına, koyun koyuna uyuyor olurduk. Mahbub da ateşin yanında yine. Birden gök gürlemesiyle yerlerimizden sıçrar uyanırdık. Ağaç diplerinde bıraktığımız elma sepetleri aklımıza düşerdi. Hepimiz yerimizden fırlar, ağır elma kutularını başlardık döke saça kulübeye taşımaya. Hepsi 15 dakika süren bu şiddetli yağmur sonrası yine yatar uyurduk. Sabah uyandığımızda annem yanında Maral'ı göremez bana sorardı. Bilmem derdim, senin yanında yok mu? Yok. Başlardık bağların, bahçelerin arasında deliler gibi bağırmaya. Maral, Maral. Nedense Mahbub da kaybolmuş olurdu ortalıktan. Sonra birdenbire kulübenin arka tarafından sesini duyardık kocamın. Feriba, Feriba, buraya gelin, Maral burada. Koşardık. Maral'ı on bacaklı, başlı başına bir mahlukata benzeyen garip ellerini yüzüne bastırmış, keder küpü bir hayvan gibi sızlaya sızlaya ağlar halde bulurduk. Annem, ablamlar ve ben hepimiz dizlerimizi döve döve başlardık ağlamaya. Kaderinin bundan sonra bambaşka olacağını anlayan kadınlar gibi ağlardık uzun uzun. Susamazdık bir türlü. Susup hayata kaldığı yerden devam etmenin imkansızlığını anlamış olurduk sanki ve sonsuza kadar ağlarsak bu dertten kurtulacakmışız gibi ağlardık. O vakit bir erkek gerekir işte. Mahbub gök yarılır gibi gürlerdi. Bu kızı Allahsız esker yakmıştır muhakkak. Deli gibi koşardı yan bağa. Biz de arkasından koşardık. Uykularından uyanan kadınlar, kızlar çığlık çığlığa bağırır, esker arkasına bile bakmadan ağaçların arasından dağa kaçardı. Annem ağacın dibinde bıraktığımız Maral'ın yanına döner, toprağa çöker, ablamdan istediği 3 sigarayı ardı ardına içerdi. Biz şaşar kalırdık. Annem hiç sigara içmemiş olurdu o vakte kadar. Ben o vakit uyanırdım uykumdan. Maral annemin uykusunda, koynunda sağ salim yatıyor olurdu az ötemde. Gördüklerimi bir kabus şeklinde bana gösterdiği için Allah'a şükreder, yüce Rabbin büyüklüğüne, sonsuza dek bağlı kalacağıma, kendi kendime söz verir, bağın sonundaki pınarın başına koşar, rüyamı suya anlatırdım. Sonraki günler içimde hem bir sevinç hem de bir tedirginlik olurdu. Hem büyük bir beladan kurtulmuş olduğumuzu düşünür hem de böylesi bir rüyayı neden gördüğümü düşünürdüm. 6. günün sabahı köye dönerdik. Annem ve ablamlar kalmaları yönündeki bütün ısrarlarıma karşı koyar, kocalarının yanına dönerlerdi. Hiç değilse Maral kalsın derdim. Yok derdi annem, gözümün önünde dursun. Yaz boyunca mahbub ağaçları sulamak, meyveyi kurda kuşak ırz düşmanı komşumuz eskere yedirmemek için sık sık bağ evine giderdi. Kış ayları tıpkı eski kışlar gibi kürsünün etrafında oturup meyve, kuru yemiş yemekle ve sessiz sessiz oturmakla geçerdi. Sonraki yazın Haziran ayında annem büyük ablalarımla kapının önünde belirirlerdi. Kucaklarında birkaç aylık bir bebek. Maral'ın artık konuşmaya başladığını, İlk sözünün ablam isterse bebeği buzlu bir günde kucağından düşürebilir olduğunu, hatta bağda açıkta bırakıp kurtlara yem edebileceğim ya da artık alıp büyütebileceğim olduğunu söylerlerdi. Konuşması teselli dolu olurdu annemin ve Allah'a minnetsiz ancak kaderin mümini olmuş diğer kadınlara benzerdik hepimiz. Mahir Öztaş 1951'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bir süre mimarlık yaptı, Suudi Arabistan'da çalıştı. Çeşitli Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerini dolaştı. 1973 yılında Yansıma dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından Oluşum, Somut, Yarın, Gösteri, Tan, Şiir Atı, Varlık, Defter gibi çeşitli dergilerde şiirleri yayımlandı. 1987'den sonra düz yazıya ağırlık veren Öztaş, Öteki Kadın adlı öyküsüyle Playboy dergisinin düzenlediği hikaye yarışmasında birincilik ödülü aldı. Şiirleri Unutulmak Tozları, Yaşantı, Sanat 1983, öyküleri Ay Gözetleme Komitesi, Sait Faik Öykü Ödülü, Korku Oyunu 1989 Yunus Nadi İkincilik Ödülü, Ruh İkizini Arar 1997. İlk romanı Soğuma 1995-1996 Yunus Nadi Roman Ödülünü aldı. 2002 yılında Bir Arzuyu Beslemek adlı romanı yayımlandı. Yazarın öyküsü Korku Oyunu adlı kitabından alınmıştır. Yolun Sonu Katmandu. Bu öykü lanetli bir zamanda yazıldı. Yaşamımın oldukça fırtınalı denebilecek bir bölümü, uzun süren yolculuklar, hastanede geçen uzunca günler, kötü giden bir evliliği bitirme çabaları, aynı zamanda çok az yazdığım bir dönemdi. Şimdi unutulmaya yüz tutan o yılların coşkusuna kapılıp düş ülkesini görmek için Katmandu'ya ilk kez 1968 sonbaharında gittim. İkinci kez gittiğimde aradan 9 yıl geçmişti. İlk gidişimden sonra buralara tekrar gelebileceğimi hiç düşünmemiştim. Aradaki yıllarda değişen çok şey olmuştu. Yalnız Katmandu'da değil, bütün dünyada, kuşkusuz benim savrulan yaşamımda da. 1968'de bütün düşler yenilgiye uğramıştı. Bu yüzden Katmandu'ya ikinci gidişimde kuşkular içindeydim. Gençliğiniz böyle bir döneme rastlamışsa, 1968 öncesinin düşlere ve gözü pek bir kavgaya açık, bana şimdi çok uzaklarda kalmış bir masal gibi gelen o coşkulu dönemi gibi, insan tarihin alacağı tüm kararların avucunda olduğunu düşünür ve hemen her şeyle yüzleşmek zorunda duyar kendini. O zamanlar düşünüyorum da, baştan beri hep ihanetten korkmuştuk. Dünyaya bizim baktığımız gibi bakmaktan vazgeçen birçok insan dönekti gözümüzde. Oysa görüntülerin sonsuz bir hızla akıp geçtiği şu dünyada her şey bir döneklikti. Yaşamın kendisi bir ihanetti. Düşünceye, bir yaşam biçimine, bir kadına ihanet. Böyle bir dünyada ihanete uğrama korkusu, ihanet etme korkusuna karışıyordu. O sıralar olup bitenleri anlayamamak zoruma giderdi. Bu sürekli anlamaya çalışmak çabası nedenli yorucuydu. Oysa isterdim ki yaşamım gönlünün çektiği yere akıp gitsin. Nereye olduğunu bilmediğim gibi merak da etmeyeyim. Üstelik böyle düşünmekte yalnız değildim. Benim gibi düşünen ve durmaksızın yolculuk eden bir yığın insan vardı. Kendimizi bütün dünyaya yayılmış ortak bir inancın üyeleri olarak görüyorduk. İnsan kendini çevresindekilerden üstün bulduğu ve içinde doğan hoşnutluğu bastıramadığı zaman tuhaf bir huzurla dolar. Ah nerede o gezginler? Soyu tükendi bugün onların denecektir ama inandığımız yaşam biçiminin tümüyle unutulduğunu ileri süremeyecektir hiç kimse. Katmandu'ya ilk gidişimde bu kenti içimdeki sıkıntının anlamını çözecek bir giz olarak görmüştüm. O zamanlar Cat Stevens'ın Katmandu adlı parçası daha yumuşak, daha dingin ve ılıktı.